Ayrım 14, 2 dakika kuralı, Robert Grace, sayfa 153. Pollard gözlerini şimdi Holman'a dikmişti ama Holman onu silkti. Bunu bilmiyordum. Pollard, neden Jackie'ye telefon faturalarını göstermiyorsun dedi. Holman, Richie'nin katlanmış telefon faturasını açtı. Bayan Fowler, bu da ne diye sordu. Oğlumun son 2 aylık telefon faturası, küçük kırmızı noktaları gördünüz mü? Bu Mike'ın telefon numarası. Evet bayan, sarı noktalar Ash, yeşil noktalar da Melon. Richie kocanızı neredeyse her gün 2-3 kez arıyormuş. Ash ve Melon'u çok az aramış ama Mike'la çok konuşmuş. Bayan Fowler yaşam boyu sürecek bir sözleşmenin minnacık harflerini okurmuş gibi faturayı inceleyip ayağa kalktı. Size göstermek istediğim bir şey var, burada bekleyin. Şarap istemediğinizden emin misiniz? Teşekkürler Bayan Fowler ama ben 10 yıldır içmiyorum. Banka soygunculuğunun yanı sıra alkoliktim de. Bayan Fowler tekrar homurdandı ve Holman'ın alkolik olduğunu öğrenmesi, hapiste olduğunu bilmesinden daha fazla bir etki yapmamış gibi uzaklaştı. Pollard iyi gidiyorsun dedi. Şu eğitmenlik konusundan haberim yoktu. Endişelenme, iyi gidiyorsun. Bayan Fowler bazı kağıtları karıştırarak salona döndü ve kanepedeki yerine oturdu. Sizin oğlunuzun telefon kayıtlarını incelemeniz tuhaf değil mi? Ben de incelemiştim. Yani oğlunuzunkini değil, Mike'ınkini. Pollard şarabını bıraktı. Holman, Pollard'ın şarabına dokunmamış olduğunu fark etti. Pollard, Mike sizi şüphelendirecek bir şey mi söylemişti dedi. Beni şüphelendiren söylediği bir şey değildi. Bu telefonlar ev telefonuna değil cep telefonuna geliyordu. Daima o kahrolası cep telefonlarının yanında taşırdı. O kahrolası şey çalar ve Mike çıkardı. Ne söylerdi? Dışarı çıktığını, bütün söylediği buydu. Ben dışarı çıkıyorum. Ne düşünmem gerekirdi? Herhangi biri ne düşünürdü? Pollard sakin bir tavırla öne eğildi. Bir ilişkisi olduğunu. Allah'ın belası bir fahişe olduğunu düşündüm. Lisanımı bağışlayın. Onun içinde Mike'ın kimin Mike'ı aradığını öğrenmeye karar verdim. İşte bakın burada telefon faturasında. En sonunda aradığını bulmuştu. Sayfaları Holman'a göstermek için öne eğildi. Pollard da geldi ve görebilmek için Holman'ın yanına oturdu. Holman Richie'nin ev ve cep numaralarını tanıdı. Bayan Fowler, bu numaralardan hiçbirini tanımadığım için ne yaptım biliyor musunuz diye devam etti. Pollard, o numaraları aradınız. Doğru, Mike'ın kadınları aradığını zannediyordum ama numaralar oğlunuza, Ash ve Melon'a aitti. Keşke o küçük noktaları ben de akıl etseydim. O heriflerle ne yapıyorsun, onları beceriyor musun diye sordum. Bu konuda ciddi değildim Bay Holman, sadece çirkeflik yapmaya çalışıyordum. Bana ne dediğini biliyor musunuz? Bana kendi işime bakmamı söyledi. Holman Bayan Fowler'ın yorumunu duymazdan geldi. Richie Fowler'ı her gün arıyordu fakat Fowler da Richie, Ash ve Melon'u arıyordu. Bir apartisi vermekten daha fazlasını yaptıkları çok açıktı. Bayan Fowler o anın öfkesine kapılmış sözlerine devam ediyordu. Ne halt ettiklerini bilmiyordum. Bu beni kızdırıyordu. Fakat onun arkasından temizlik yapmak zorunda kalana kadar sesimi pek çıkarmamıştım. Ama sonunda canıma yetti. Gece yarısı eve geliyor, her yeri kirletiyordu. Ertesi sabaha kadar bunu fark etmiyordum ve çıldırıyordum. Kendisi temizleme zahmetine bile katlanmıyordu. İşte o kadar düşüncesizdi. Holman, Bayan Fowler'ın neden bahsettiğini anlamadığı için bunun Richie ile ilgisi olup olmadığını sordu. Bayan Fowler yine ayağa kalktı ama bu defa kalkabilmek için daha fazla çaba sarf etmesi gerekti. ''Buraya gelin, size bir şey göstereceğim.'' Bayan Fowler'ı izleyerek mutfaktan geçtiler ve arka bahçedeki küçük kapalı verandaya çıktılar. Verandanın bir ucunda paslı bir Weber barbekü, yanında yerde de toprak ve ot yapışmış Wolverine iş botları duruyordu. Bayan Fowler botları işaret etti. İşte gece yarısı evin içinde bu şeylerle geziyordu. Pisliği görünce sen aklını mı kaçırdın dedim. Botları buraya atıp kendisinin temizleyebileceğini söyledim. Pisliği görmediydiniz. Pollard botlara daha yakından bakabilmek için durdu. Bu hangi geceydi? Bayan Fowler duraksadı, kaşlarını çattı. Sanırım perşembeydi, 2 hafta önceki perşembe. öldürülmelerinden 5 gün önce. Holman, Richie, Mellon ve Ash'in o gece de dışarı çıkıp çıkmadıkları merak etti. Kendine Liz'e bunu sorması gerektiğini hatırlattı. Pollard onun zihninden geçenleri okuyarak ayağa kalktı. Diğerleriyle dışarı çıktığı gecelerden biri miydi? Sormadım ve bilmiyorum. Burada olmaktan o kadar nefret ediyorsa defolup gitmesini söyledim. Kabalığından evime bu şekilde gelip temizlememesinden bıkmıştım. Saygısızlığı canıma tak etmişti. Feci bir kavga ettik ve şimdi ölmüş olmasına rağmen söylediğim sözlerin hiçbirinden dolayı pişman değilim. Pollard Holman'ı şaşırttı. Mike hiç Marchenko ve Parsons adlarından söz etmiş miydi dedi. Hayır, onlar da mı polisti? Pollard bir an Bayan Fowler'ı inceler gibi oldu ve nazikçe gülümsedi. Yalnızca Mike'ın tanıdığı bazı kişiler. Onlardan bahsetmiş olabileceğini düşünmüştü. Michael bana hiçbir boku anlatmazdı, sanki ben yokmuşum gibi. Pollard tekrar Holman'a baktı ve başıyla evi gösterdi. Nazik gülümseme yerini üzüntüye bıraktı. Gitmediyiz Max. Kapıya geldiklerinde Jackie Holman'ın elini tuttu ve rahatsızlık verecek kadar uzun süre sıktı. Birden fazla hapishane vardır, bilirsiniz. Holman, evet bayan, ben de oradaydım dedi. 19. Kısım. Oradan ayrıldıklarında Holman kızgın ve huzursuzdu. Oğlunun ölümünü açıklayabilecek direkt cevaplar verecek üzgün bir dulla karşılaşmayı beklerken Mike Fowler'ın elleriyle ağzını kapatarak gizli telefon görüşmeleri yaptığını öğrenmişti. Fowler'ın hiç kimsenin kendisini göremeyeceği erken saatlerde evden çıktığını, gece geç saatlerde döndüğünü öğrenmişti. ''Ne yapıyordun tatlım? Hiçbir şey. Nereye gittin? Hiçbir yere.'' Folman hayatının önemli bir bölümünü suç işleyerek geçirmişti. Fowler'ların evinde her ne olmuşsa bu bir suç işlendiğini akla getiriyordu. Pollard rampada Subaru'sunun gazına sonuna kadar basıp yoğunlaşan trafiğe karıştı. Geri dönüş yolculukları tatsız olacaktı ama Holman Pollard'a bakınca onun içinden yükselen ışık dışına yansıyormuş gibi parladığını gördü. Holman ne düşünüyorsun diye sordu. Gelininle konuş. Vurulmalarından önceki perşembe gecesi Richard'ın dışarı çıkıp çıkmadığını ve nereye gittiklerini veya ne yaptıklarını bilip bilmediğini sor. Frogtown bağlantısını da sor, unutma. Holman her şeyden vazgeçmek istediğini düşünüyordu. Ben onu sormamıştım. Kayıp parayı aramanın polise bağlı olmadığını söylemiştin. Pollard Subaru'yu iki traktör römorkunun arasından geçirerek sol şeride daldı. Onlara bağlı ama yağmalanan parayı bulmak birinci derecede öneme sahip değildir. Hiç kimsenin buna zamanı yok Holman. Yeni suçları engellemek için fazlasıyla meşgulüz. Yine de eğer birisi parayı bulursa ödül alır mı? Yasal bir ödül. Bankalar bulunduğu için bir ödül verirler evet ama polisler ödül alamazlar. Ya boş zamanlarında ararlarsa? Pollard Holman'ın sözünü kesti. Kendini aşmaya çalışma, bildiklerinle yetin. Şimdiye kadar bütün öğrendiğimiz Fowler'ın perşembe gecesi evi kirlettiği ve karısının bu konuda ne düşündüğüne aldırmadı. Tek bildiğimiz bu. Ama Bayan Fowler bize telefon faturalarını gösterdiğinde ben görüşme tarihlerini kontrol ettim. Bütün aramalar Marchenko ve Parsons'ın ölmesinden 8 gün sonra başlamış. Tıpkı Richie'nin faturasındaki gibi. Fowler Richie'yi, Mellon'ı ve Ash'i aramış hemen birbiri ardına. Sanki hey gidip biraz para bulalım dermiş gibi. Pollard direksiyon başında heyecanla dikildi. Holman dinle. Evliliği kötü giden bir kadınla tek bir görüşme yaptık. Ne yaptıklarını veya neden yaptıklarını bilmiyoruz. Bana sanki bir şey planlıyorlardı gibi geliyor. Duymak istediğim bu değildi. Of Tanrı aşkına. Holman Pollard'a bakınca kaşlarını çattığını gördü. Sol şeritten çıkıp bir binek arabadaki kadınların sağından son hıza geçtikten sonra yeniden sol şeride kayarak önlerine geçti. Holman uçmadıkça asla bu kadar hızlı araba kullanmazdı. Pollard, oğlun hakkında aksini düşünmene yetecek kadar şey bilmiyoruz. Onun için kes şunu. Kocası gizli işler çeviren morali bozulmuş o kadını dinledin ve paranın kayıp olduğunu öğrendin. O nedenle de bu sonuca vardın. Belki de onlar yalnızca öylesine takılmaktan hoşlanıyorlardı. Belki de Marchenko ve Parsons'la bu denli ilgilenmelerinin sebebi yalnızca bir hobiydi dedi. Holman öyle olduğuna inanmıyordu ve Pollard'ın onu neşelendirmeye çalışmasından rahatsız olmuştu. Bu saçma. Karadağ Riyayı duymuş muydun çözülemeyen şu cinayeti? O konunun bununla ne alakası var? O cinayet pek çok dedektif için bir hobi halini almıştı. LAPD'den çok sayıda dedektif bu olayla ilgilendi ve teorilerini tartışmak için bir araya gelerek bir kulüp kurdu. Hala bunun saçma olduğunu düşünüyorum. Tamam, unut bunu. Onların gizlice ortalıkta dolaşmaları, yasa dışı bir şey yaptıkları anlamına gelmez. Marchenko, Parsons ve Juarez'le ilgili olarak yaptıkları şeyle arada bağlantı kurabileceğimiz pek çok şey düşünebilirim. Holman ona kuşkuyla baktı. Nasıl? Fowler, Mellon ve eşin ölüm ilanlarını okumuş muydun? Yalnızca Richard'inkini. Fowler'inkini okumuş olsaydın, onun 2 yıl süreyle LAPD'nin Crash, sokak kabadayılarına tepki toplumu adını verdiği anti-gangster biriminde çalışmış olduğunu bilirdin. Crash'in yöneticiliğini yapan bir arkadaşımı arayacağım. Fowler'ın Frogtown karşısında ne kadar korunmasız olduğunu soracağım. Fowler, Juarez'in kardeşini öldürmüştü. Hem Juarez hem de kardeşi Frogtown'a mensuptular. Doğru, ama belki de daha derin bir bağ vardır. Marchenko ve Parsons'ın daha derin bir iş bağlantısı olabileceğini konuştuğumuzu hatırlıyor musun? Evet. Asıl para Bodrum'dadır ama Bodrum'daki paranın miktarı hafta içinde değişir. İnsanlar gelirler, çeklerini tahsil ederler ve para çekerler, değil mi? Bunu biliyorum. Ben bir zamanlar banka soyardım, unuttun mu? Yani müşterilerinin çekecekleri miktarı karşılayabilmeleri için bankalara haftada 1 ya da 2 kez taze para gönderilir. Marchenko ve Parsons gibi vurguncuların içeride bir suç ortakları olduğunu tahmin etmediğini söyleyen sendin. Ama tek gereken bölgedeki şubelere paranın ne zaman geleceğini bilen biri, bir sekreter, birisinin asistanı, Frogtown'lu bir kız ve diyelim ki kızın bu bilgiyi Marchenko ve Parsons'a aktararak pay almak isteyen erkek arkadaşı. Ama onlar farklı bankaları soydular. İçeriden birinin yardımıyla suç işlenmesi için tek bir kişi yeter ve o zaman da FİB ve polisler işe karışırlar. Ben burada teori üretiyorum Holman, sonuca varmıyorum. LAPD Frogtown'la bir bağlantı olduğunu saptarsa ipucu bulmaları veya var olan ipuçlarını değerlendirmeleri için Frogtown konusunda deneyimli olan polisleri görevlendirirdi. Mesela Fowler'ı. Bu da oğlunun evden çıkmasının nedeninin Fowler'la Marchenko ve Parsons'ı tartışmak ve bunun da onları Warren Juarez'e nasıl götürdüğünü açıklayabilir. Holman az da olsa bir umut olduğunu hissetti. Öyle olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, öyle olduğunu düşünmüyorum ama ne kadar az bir şey bildiğimizi anlamanı istiyorum. Gelinine perşembe gecesini sorduğunda oğlundaki olay raporlarını al. Dedektiflik bürosundan aldıklarını. Bana kapak sayfalarını verdin. Fakat ben raporlarda ne yazılı olduğunu görmek istiyorum. Bu bize Richard'ın neyle ilgilendiğini açıklayabilir. Tamam. İnsanlarla konuşmaya başladıktan ve raporları okuduktan sonra daha fazla şey bilebiliriz. Birkaç yeri arayarak bu olayı çözebilirim. Holman şaşırmıştı. Bu kadar kolay olacağını mı düşünüyorsun? Hayır, ama söylemek iyi olur gibi geldi. Holman dikkatle Pollard'a bakıp kahkahayı bastı. Sepulveda geçidine ve karanlığa bürünmekte olan şehre vardılar. Holman Pollard'ın trafiğin içinde arabasına manevralar yaptırmasını izledi. ''Neden bu kadar hızlı kullanıyorsun?'' dedi. ''Evde beni bekleyen 2 küçük çocuğum var. Zavallı çocuklar, annem de birlikteler.'' ''Ya kocan?'' ''Kişisel konuları olayın dışında bırakalım Max.'' Holman geçmekte olan arabaları seyretmeye koyuldu. ''Bir şey daha, sana para ödememi istemediğini söyledin ama teklifim hala geçerli. Bütün bu dertlere katlanacağını tahmin etmiyordum.'' Senden ödeme yapmanı istersem yine banka soymandan korkarım. Başka bir yolunu bulurum. Asla başka bir banka soymam. Pollard ona bakınca Holman omuz silkti. Pollard, sana bir soru sorabilir miyim dedi. Kişisel olmadıkça. Şimdi gülme sırası Pollard'a gelmişti ama kahkahası söndü gitti. Seni 10 yıl içeri attırdım. Nasıl olur da bana kızgın olmazsın? Holman düşündü. Sen değişmem için bana bir şans verdin. Bundan sonra sessizce yol aldılar. Gölgelerin arasındaki ışıklar göz kırpmaya başlamıştı. 20. kısım. Holman lobiye girdiğinde Perry hala masasındaydı. Yaşlı adamın köseleyi andıran yüzü seyirdiği ve titrediği için Holman yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anladı. Perry, hey, seninle konuşmak istiyorum dedi. Arabanı sağ salim teslim aldın mı? Perry parmaklarını birleştirip ayırarak öne eğildi. Bakışları tatsız ve endişeliydi. İşte senden aldığım para, araba için 3 günlük $60 işte burada. Holman Perry'nin masasına uzandığında yüzleri yukarı dönük 3 tane 20'liğin masanın üzerinde kendisini beklediğini gördü. Perry parmaklarını açtı ve 3 banknotu ona doğru itti. Holman nedir bu diye sordu. Arabam için ödediğin 60 kağıt geri alabilirsin. Holman Perry'nin kendisine bakan 3 Jackson'ı neden masanın üzerine koyduğunu merak etti. Parayı iade mi ediyorsun?
Evet, işte al şu lanet olası paraları.
Holman hala parayı alma girişiminde bulunmamıştı. Perry'e baktı. Yaşlı adam endişeli gözüküyordu ama aynı zamanda da kızgındı. Holman bunu neden iade ediyorsun dedi.
O Meksikalı haydutlar sana vermemi söylediler. Ben de dediklerini yapıyorum.
Arabanı geri getiren adamlar mı?
Anahtarları vermek için içeri girdiklerinde. Orospu çocuğu gangsterler. Ben o arabayı sana kiralayarak iyilik ediyordum dostum. Seni soymaya çalışmıyordum. O piçler parayı sana iade etmezsen beni bir güzel benzeteceklerini söylediler. İşte al.
Holman paraya dikkatle baktı ama almadı. Biz dürüst bir anlaşma yapmıştık. Para sende kalsın.
Hayır, almalısın. Evimde bu tür sorunlar istemiyorum.
Bu senin paran Perry. O heriflerle konuşacağım. Sabah Chi'de konuşmak zorundaydı. İki kabadayının buraya böyle gelmelerinden hoşlanmadım.
Benim bu işte bilgim yok. Biz dürüst bir anlaşma yapmıştık. 60 papel için seni silkeleyecek 2 goril göndermezdim.
Tamam, sadece hoşuma gitmedi. Hepsi bu. Yalnızca söylüyorum, seni soyduğumu düşünüyorsan bana bunu söylemeliydin. Holman bundan zarar gördüğünün farkındaydı. Perry ona inanmamıştı ve muhtemelen ondan her zaman korkacaktı. Para sende kalsın Perry. Olanlardan dolayı üzgünüm. Holman $60 Perry'nin masasında bırakıp odasına çıktı. Gürültülü pencere ünitesi odayı derin dondurucu gibi soğutmuştu. Richie'nin şifonyerin üzerinde duran 8 yaşında çekilmiş gülümseyen fotoğrafına baktı. Pollard'ın moral verici konuşmasına rağmen midesinde hala kaybolmayan rahatsızlık verici bir his vardı. Klimayı kapattıktan sonra Perry'nin hala masasında olduğunu umarak aşağı indi. Perry ön kapıyı kilitliyordu ama Holman'ı görünce durdu.
Perry, 60 kağıt hala masanın üzerinde dedi.
Öyleyse parayı o lanet olası cebine koy. Ben seni hırpalamazdım. Benim oğlum polis memuruydu. Böyle bir şey yaptığım takdirde ne düşünürdü?
Sanırım bunun oldukça alçak bir davranış olduğunu düşünürdü.
Sanırım düşünürdü. O 60 kağıt sende kalsın, o para senin. Holman tekrar yukarı çıkarak yatağa girdi ve kendisine $60 için yaşlı bir adamı hırpalarsa Richie'nin kesinlikle alçak olduğunu düşüneceğini söyledi. Ama bunu söylemenin yararı olmadı ve uykusu gelmedi. 14. ayrımın sonu. Sayfa 164.